Ayrım 2. Arı kovanına çomak sokan kız, Stieg Larsson. Sayfa 23. Mikael Blomqvist saate göz attı. Sabahın 3'üne geliyordu. Bilekleri kelepçeliydi. Bir süre gözlerini kapadı. Yorgunluktan ölüyordu ama adrenalini hala yüksekti. Gözlerini açtı. Komiser Thomas Paulson'a öfkeli bir bakış fırlattı. Komiserin yüzünde şaşkın bir ifade vardı. Mikael'in 12 saat öncesine kadar adını bile duymadığı Gosseberga'daki bir çiftlik evinin mutfağında oturuyorlardı. Bir felaket yaşandığı ortadaydı. "Aptal," dedi Mikael. "Sözleri de dikkat et." "Aptal," diye tekrar etti Mikael. "Sana onun ne kadar tehlikeli olduğunu söyledim. Pimi çekilmiş el bombasıymış gibi dikkat edin dedim. En az 3 kişiyi öldürdü. Adam tank gibi. Yalnızca ellerini kullanarak öldürebiliyor. Ama sen ne yaptın? Sanki ortada zapt edilmesi gereken bir alkolik varmış gibi 2 köy polisi gönderdin." Mikael tekrar gözlerini kapadı. O gece başka hangi aksilikler yaşandı diye merak ediyordu. Lisbeth'i gece yarısından hemen sonra bulmuştu. Ağır yaralıydı. Önce polisi aramış, arkasından da acil yardımı arayarak helikopter göndermeleri için ikna etmişti. Lisbeth'in yaralarını ve başındaki kurşun deliğini öyle bir tarif etmişti ki, zeka denilen şeyden bir parça nasibini almış biri acil yardıma gereksindiğini hemen anlayabilirdi. Ancak helikopter yarım saat sonra gelmişti. Mikael ahırda duran 2 arabayı dışarı çıkarıp farlarını yıkarak helikopterin evin önünde uzanan tarlaya inmesini kolaylaştırmıştı. Helikopter personeli ve 2 hemşire işlerini profesyonelce yürütmüşlerdi. Hasta bakıcılardan biri Lisbeth Salander'e ilk müdahaleyi yaparken diğeri Carl Axel Bodin diye bilinen Zalachenko ile ilgilenmişti. Lisbeth'in babası olan bu adam aynı zamanda da en azılı düşmanıydı. Lisbeth'i öldürmeye çalışmış ama başaramamıştı. Mikael Zalachenko'yu ıssız bir bölgedeki çiftliğin odunluğunda bulmuştu. Yüzünde ve bacağında baltayla açılmış yaralar vardı. Mikael helikopteri beklerken Lisbeth için yapabileceği her şeyi yapmıştı. Bir dolaptan temiz bir çarşaf almış, yırtarak sargı yapmıştı. Lisbeth'in başındaki kurşun deliğinin girişinde kan pıhtılaşmıştı. Yarayı sarıp sarmama konusunda bir süre tereddüt eden Mikael, en sonunda çarşaftan yırttığı bir parçayı yarası mikrop kapmasın diye Lisbeth'in başına gevşekçe dolamıştı. Bununla birlikte Lisbeth'in kalçası ve omzundaki kanamayı düşünülebilecek en kolay yoldan durdurmuştu. Bir dolapta bulduğu selo bantla yaraların üzerine bantlamıştı. Islak bir havluyla yüzünü silmiş, kana bulanmış toprağı temizlemeye çalışmıştı. Odunluğa gidip Zalachenko'ya yardım etmeyi düşünmemişti. Doğrusunu söylemek gerekirse Zalachenko'nun durumu onu hiç ilgilendirmiyordu. Yardım gelmesini beklerken Erika'yı arayıp bilgilendirmişti. "Senin bir şeyin var mı?" diye sormuştu Erika. "Ben iyiyim, Lisbeth yaralı." "Zavallı kız, bu akşam Björk'ün Sapo için yazdığı raporu okudum. Bu işin altından nasıl kalkacaksın?"
"Düşünmeye bile takatim yok," demişti Mikael.
Kanepenin yanında yere oturmuş Erika ile konuşurken gözünü Lisbeth'ten ayırmamıştı. Lisbeth'in kalçasındaki yarayı sarabilmek için ayakkabılarını ve pantolonunu çıkarmıştı. Birden elini kanepenin yanına attığı pantolonun üzerine koymuş ve yan cebindeki sert şeyi hissetmişti. Bu Lisbeth'in el bilgisayarıydı. Düşünceli bir ifadeyle bilgisayara bakmış, helikopterin sesini duyduğunda ceketinin iç cebine sokmuştu. Sonra Lisbeth'in bütün ceplerini karıştırmış, Mose Bakke'deki dairesinin anahtarlarını ve Irene Nesser adına düzenlenmiş pasaportu alarak bilgisayar çantasının gözüne koymuştu. Trollhättan polislerinden Fredrik Torstensson ile Gunnar Andersson helikoptere indikten birkaç dakika sonra olay yerine gelmiş, onlardan biraz sonra gelen komiser Thomas Paulson hemen duruma el koymuştu. Mikael ona neler olduğunu anlatmıştı. Paulson kendini beğenmiş dört köşeli bir adamdı. İşe el koyar koymaz her şey sarpa sarmıştı. Mikael'in anlattıklarını anladığına dair en küçük bir işaret yoktu. İlgi duyduğu tek şey mutfaktaki sedirde yatan perişan durumdaki kızın 3 cinayetin zanlısı olarak aranan Lisbeth Salander olduğuydu. İyi bir avdı. Kendilerini dikkatle işlerine veren acil yardım personeline 3 defa Lisbeth'i hemen orada tutuklayıp tutuklamayacaklarını sormuştu. En sonunda sabrı taşan personel uzakta durması için Paulson'u sert bir şekilde uyarmak zorunda kalmıştı.
Bunun üzerine Paulson dikkatini odunluktaki ağır yaralı Zalachenko'ya vermiş, Mikael onun telsizle Salander'in bir kişiyi daha öldürmeye teşebbüs ettiğini bildirdiğini duymuştu. Mikael Paulson'a ateş püskürmüştü. Söylediği tek bir sözü dahi dinlemediği ortadaydı. Sesini yükseltmiş, derhal Stockholm'daki komiser Jan Bublanski'yi aramasını istemişti. Hatta kendi cep telefonunu çıkarıp Bublanski'nin telefon numarasını tuşladıktan sonra Paulson'a vermeyi önermiş ama o bu teklife hiç ilgi göstermemişti. Bundan sonra Mikael iki vahim hata yapmıştı. Kararlı bir ifadeyle üç cinayetin gerçek katilinin Ronald Niederman adında bir adam olduğunu anlatmış, konjenital analjezi hastalığından muzdarip ve bir tank savar kadar güçlü olan bu adamın Nossebro yolunda bir hendeğin kenarındaki trafik işareti direğine bağlı olduğunu söylemişti. Yeri iyice tarif etmiş, onu oradan almaları için sağlam silahlarla donatılmış bir ekip göndermelerini önermişti. Paulson adamı oraya kimin ve nasıl bağladığını sorduğunda Mikael bütün açık kalpliliğiyle silahla tehdit ederek kendisinin yaptığını anlatmıştı.
''Silahlı tehdit?'' diye şaşkınlıkla sormuştu Paulson.
İşte o an Mikael'in adamın nasıl iflah olmaz bir aptal olduğunu anlaması gerekirdi. Bublanski'yi aramalı, Paulson'u içine hapsolduğu sisten çıkarmasını istemeliydi. Oysa ikinci bir hata yapmış, cebindeki silahı çıkartıp Paulson'a vermişti. Bu Lisbeth Salander'in evinden aldığı 45'lik Colt'tu. Bunun üzerine Paulson Mikael'i yasa dışı silah taşıdığı için gözaltına almış, arkasından da polis memurları Torstenson ile Anderson'a Nossebro yoluna gitmelerini, eğer Mikael'in anlattığı gibi orada trafik işareti direğine bağlı bir şahıs varsa kelepçeleyip Gosseberga'daki çiftliğe getirmelerini emretmişti. Mikael hemen itiraz etmiş, Ronald Niederman'ın öyle bileklerine kolayca kelepçe takılıp sürüklenecek bir şahıs olmadığını anlatmıştı. O tehlikeli bir katildi. Paulson'un söylediklerine kulak asmadığını gören Mikael artık çileden çıkmış, bağırarak onun beceriksiz bir salak olduğunu, iki polis memurunun destek almadan Ronald Niederman'ı bağlandığı yerden çözmesinin ne kadar tehlikeli olduğunu söylemişti. Bunun üzerine Mikael bileklerine kelepçe takılarak komiser Paulson'un arabasının arka koltuğuna oturtulmuştu. O oturduğu yerden küfürler yağdırırken iki polis memuru arabalarını atlayıp yola çıkmışlardı. Karanlıkta görülen tek ışık Lisbeth Salander'i alarak ağaçların tepelerinde kaybolan helikopterin ışığıydı. Kendini çok çaresiz hisseden Mikael Lisbeth'in becerikli ellere düşmesini umut etmişti. Lisbeth'in kafasındaki kurşun deliğinin kenarından kafatası kemiğine kadar iki derin yarık açan Doktor Anders Jonasson yaranın üzerinde çalışabilmek için kenarlarındaki deriyi yanlara çekerek klamp taktı. Bir ameliyat hemşiresi emme tüpüyle yaranın etrafındaki kanı çekiyordu. Sıra işin en korkunç kısmına gelmişti. Doktor Jonasson bir matkapla kafatasındaki kurşun deliğini genişletti. Bütün işlemler çok yavaş yürütülüyordu. En sonunda Lisbeth Salander'in beynine ulaşabilecek büyüklükte bir delik açabildi. Büyük bir dikkatle beyne bir sondaj soktu ve yara kanalını birkaç milimetre genişletti. Daha sonra daha ince bir sondajla kurşunun yerini tespit etti. X-ray cihazıyla kurşunun 45 derecelik açıyla yara kanalının birkaç milim yakınına saplandığını gördü. Sondajı kullanarak dikkatle kurşunun bir kenarına dokundu. Birkaç başarısız denemeden sonra bir parça yukarı kaldırıp doğrultabildi. En sonunda ince tırtıllı bir kırskaçla yukarı doğru çekerek hiçbir engele takılmadan kurşunu çıkarttı. Işığa tutarak birkaç saniye inceledi, bozulmamıştı. Sonra yanındaki çanağa attı. "Pamuk," dedi ve isteği hemen karşılandı. Hastasının kalbinin hala düzenli çalıştığını gösteren EKG cihazına baktı. "Kıskaç." Güçlü bir büyüteç alıp kurşunu çıkardığı yeri inceledi.
"Dikkatli ol," dedi Profesör Frank Ellis.
Anders Jonasson kurşunun girdiği yerden en az 32 minik kemik parçası ayıkladı. Bir kısım kemik parçaları çıplak gözle görülemeyecek kadar küçüktü. Burnundan soluyan Mikael Blomqvist, ceketinin göğüs cebinden cep telefonunu almaya uğraşırken, elleri kelepçeliyken bunu yapması hiç de kolay değildi, Gosseberga'ya içinde polis ve teknik elemanların olduğu yeni arabalar geldi. Komiser Paulson yeni gelen ekibi odunlukta teknik kanıt bulmaya ve o ana kadar birkaç silah buldukları çiftlik evinde daha ayrıntılı araştırma yapmaya yöneltti. Mikael arabanın içinden yazgısını kabullenmiş bir halde polisleri izliyordu. Komiser Paulson, Ronald Niederman'ı getirmeleri için gönderdiği iki polis memurunun henüz gelmediklerini ancak bir saat geçtikten sonra fark etti. Endişelenmişe benziyordu. Mikael'i arabadan çıkarıp mutfağa götürerek yolu bir kez daha tarif etmesini istedi. Mikael gözlerini yumdu. Torstenson ile Paulson'u aramaya çıkan ekip karşılaştığı manzarayı rapor ederken Mikael komiser Paulson'la birlikte hala mutfakta oturuyordu. Gunnar Andersson boynu kırılarak öldürülmüştü. Diğer polis memuru Fredrik Torstenson yaşıyordu ama ağır yaralıydı. Ekip iki polis memurunu da geyik çıkabilir uyarı levhasının olduğu hendekte bulmuştu. Silahları ve polis arabası ortalarda yoktu. Komiser Paulson kendini birdenbire bir polis cinayeti ve silahlı bir katil avının içinde bulmuştu.
''Aptal!'' dedi Mikael Blomqvist.
''Polisi aşağılamanın bir faydası yok.''
Bak işte bu konuda anlaşıyoruz ama seni mesleğini suistimal ettiğin için şikayet edeceğim. Bu işten yakını sıyıramayacaksın. Daha ben seninle işimi bitirmeden bütün gazetelerin afişlerinde İsveç'in en aptal polisi olarak lanse edileceksin.
Herkesin alay ettiği biri olma düşüncesi Thomas Paulson'u huzursuz etmişti. Endişeyle kıvrandı.
Önerin ne?
Hemen Stockholm'u ara ve cinayet masası komiseri Jan Bublanski ile konuş.
Cinayet masası memuru Sonya Modik şarj olması için yatak odasının girişindeki fişe taktığı cep telefonu çaldığında ürpererek uyandı. Komodinin üzerindeki saate baktı. Sabahın 4'ünü geçiyordu. Sonra horlayarak uyuyan kocasına baktı. Top atılsa uyanacağı yoktu. Sendeleyerek telefonun yanına gitti. Jan Bublanski diye düşündü. Başka kim olabilir?
Troll hattan cehenneme dönmüş diyerek doğrudan konuya girdi amiri. X-2000 treni 5-10 geçe Göteborg'a gidiyor.
Ne oldu?
Salander, Niederman ve Zalachenko'yu bulan Blomqvist polisi aşağıladığı, karşı koyduğu ve ruhsatsız silah taşıdığı için gözaltına alınmış. Salander başında bir kurşun yarasıyla Zalgrenska hastanesine kaldırılmış. Aynı hastaneye kaldırılan Zalachenko'nun kafasında balta yarası varmış. Niederman paçayı kurtarmış, bu gece bir polisi öldürmüş.
Sonya Modik gözlerini kırpıştırdı. Kendini yorgun hissediyordu. Şimdi tekrar yatağa girmek ve bir ay izne çıkmaktan başka bir şey istemiyordu.
X-2000, 5-10 geçe. Tamam, ne yapacağım? Bir taksi tutup merkez istasyona git. Orada Yerker Holmberg ile buluşacaksın. Troll hattında komiser Thomas Paulson'la ilişkiye geçeceksiniz. Blomqvist'e göre bu gece yaşanan kargaşadan büyük ölçüde bu komiser sorumluymuş. Adamın su katılmamış bir salak olduğunu söylüyor.
Yani Blomqvist'le konuştun.
Sanırım gözaltına alınıp kelepçelenmiş. Paulson'u kısa süreliğine telefonu Blomqvist'in kulağına dayamaya ikna edebildim. Şimdi yoldayım. Emniyet müdürlüğüne gidiyorum. Neler oluyor anlayacağız. Cep telefonuyla irtibatı sürdürürüz.
Sonya Modik bir kez daha saate baktıktan sonra telefon açıp taksi istedi. Arkasından da duşa girip bir dakika kadar suyun altında bekledi. Dişlerini fırçaladı, saçını taradı, siyah pantolon, siyah bir tişört ve gri bir ceket giydi. Omuz çantasına beylik silahını koydu. Dışarıda giymek için koyu kırmızı deri bir ceket seçti. Yatak odasına dönüp sarsarak kocasını uyandırdı. Nereye gittiğini açıklayıp çocuklara bakmasını söyledi. Apartman kapısından çıktığında taksi de gelmişti. Meslektaşı Yerker Holmberg'i aramaya gerek duymadı. Onu tahmin ettiği gibi yemek vagonunda buldu. Sonya için kahve ve sandviç almıştı. Sessizce kahvaltılarını ettiler. 5 dakika sonra Holmberg kahve fincanını bir kenara koyarak ''Belki de artık başka bir meslek edinmeliyiz.'' dedi. Göteborg Cinayet Masası Komiseri Markus Erlander sabah saat 4'te Gosseberga'ya gelerek Thomas Paulson'dan görevi devraldı. Bu iş Paulson'a kaldıramayacak kadar ağır gelmişti. Erlander saçlarına ak düşmüş, topluca 50 yaşlarında bir adamdı. Mikael'in kelepçelerini çözüp kurabiye ve kahve ikram ederek işe başladı. Yalnız konuşabilmek için oturma odasına geçtiler.
''Bublanski ile konuştum.'' dedi Erlander. ''Onunla uzun yıllardır tanışıyoruz. O da ben de Paulson'un davranışları için sizden özür dileriz.''
''Bu gece bir polisi öldürtmeyi başardı.'' dedi Mikael.
''Gunnar Andersson'u tanırdım. Troll Hattan'a gelmeden önce Göteborg'da görev yapıyordu. 3 yaşında bir kızı var.
Çok üzgünüm ama uyarmaya çalıştım.''
Erlander başını salladı.
''Duydum, onu ısrarla uyardığınız için sizi kelepçelemiş. Şu Wennerström denilen adamın hakkından gelen sizdiniz değil mi?
Bu Blansky'ye göre baş belası lanet bir gazeteci ve deli bir araştırmacıymışsınız. Ama ne dediğini bilen biri olduğunuz da ortada. Neler döndüğünü anlaşılır bir şekilde açıklar mısınız? Bu gece yaşananlar arkadaşlarım Doug Swenson, Mia Bergman ve arkadaşım olmayan Lisbeth Salander'in vasisi avukat Nils Bjurman cinayetlerinin bir devamı. Erlander devam etmesini işaret etti. Polisin Paskalya'dan beri Lisbeth Salander'in peşinde olduğunu biliyorsunuzdur. Bahsi geçen 3 cinayeti onun işlediğinden şüpheleniliyordu. Her şeyden önce Salander'in suçsuz olduğunu açıklamalıyım. O bir çeşit kurban.
Salander olayı hakkında hiçbir fikrim yok. Ama basının yazdığı onca şeyi okuyunca bütünüyle suçsuz olduğuna inanmak pek kolay değil.
Ne yazarlarsa yazsınlar, o suçsuz, bu kadar. O 3 kişinin katili bu gece meslektaşınızı öldüren Ronald Niederman. Carl Axel Bodin hesabına çalışıyor.
Şimdi başında bir baltayla Zal Genske Hastanesi'ne yatan Bodin mi?
Balta artık başında değilim. Sanırım onu bu hale Salander getirdi. Gerçek adı Alexander Zalachenko, Lisbeth Salander'in babası ve Rus İstihbarat Teşkilatı'nın eski profesyonel katillerinden. 1970'li yıllarda İsveç'e iltica ettikten sonra Sovyetler Birliği çökene kadar İsveç İstihbarat Teşkilatı SAPO hesabına çalıştı. Sovyetler çöktükten sonra da gangsterliğe soyundu. Erlander karşısında oturan adamı düşünceli bir ifadeyle süzdü. Terden yüzü parlayan Mikael Blomqvist'in üşüdüğü belliydi ve yorgun görünüyordu. Şimdiye kadar söyledikleri çok mantıklıydı. Ancak Thomas Paulson, Mikael'in Rus ajanı ve Alman uyruklu bir kiralık katil konusunda saçmaladığı yönünde Erlander'i uyarmıştı. Erlander Paulson'un yargılarına pek güvenmiyordu. Ama Mikael'in anlattığı şeyler İsveç açısından yenilir yutulur gibi değildi. Blomqvist öykünün Paulson'un anlamayı reddettiği bölümüne gelmişti. Ama Nossebro yolundaki bir hendekte bir polisin öldürülüp diğerinin de ağır yaralandığını göz önüne alan Erlander bütün öyküyü dinlemeye karar verdi. Bununla birlikte şüphesini gizlemeyi başaramadığı bir sesle "Evet, Rus ajanı diyordunuz" dedi. Blomqvist'in yüzünde solgun bir gülümseme belirdi. Anlattığı öykünün gerçek dışı tınısının farkındaydı. Eski Rus ajanı, bütün iddialarımı kanıtlayabilirim.
Devam edin.
Zalachenko 1970'li yıllarda gözde bir ajandı. Taraf değiştirdi ve SAPO'nun koruması altına alındı. Anladığım kadarıyla Sovyetler Birliği'nin geride bıraktığı anaforda bu türden çok olay yaşandı.
Evet.
Bu gece neler oldu bilmiyorum ama Lisbeth 15 yıldır görmediği babasının izini buldu. Zalachenko'nun müthiş eziyetler ettiği Lisbeth'in annesi bir hastanede yalnız başına ölmüştü. Bu adam Lisbeth'i de öldürmeye çalıştı. Doug Swenson ile Mia Bergman'ı öldüren Niederman'ın arkasında da Lisbeth'in arkadaşı Miriam Wu'nun kaçırılmasının arkasında da Zalachenko var. Paolo Roberto'nun Nick Warren'daki ünvan maçı hakkında yazılanları okumuşsunuzdur.
Eğer babasının başına baltayı Lisbeth Salander geçirdiyse pek de masum sayılmaz.
Lisbeth'in bedeninde 3 kurşun yarası var. Sanırım meşru müdafaa söz konusu. Merak ettiğim.
Evet.
Lisbeth'in bütün bedeni çamura bulanmıştı. Saçları çamurdan kas katıydı. Elbisesinin her tarafına kum ve toprak yapışmıştı. Sanki toprağa gömülmüş gibiydi. Niederman'ın insanları gömme gibi bir alışkanlığının olduğu ortada. Södertalya polisi motosiklet çetesinin kullandığı bir deponun yakınlarında Neikvar'ında 2 mezar buldu.
3. Dün akşam geç saatlerde bir mezar daha buldular. Ama eğer Lisbeth Salander'i vurup sonra da gömdülerse elinde bir baltayla dışarıda dolaşmasını nasıl izah ederiz?
Neler olduğunu bilmiyorum ama Lisbeth son derece becerikli bir kız. Paulson'a köpekli bir ekip çağırması için çok dil döktüm.
Yoldalar.
İyi.
Paulson sizi hakaret ettiğiniz için gözaltına almış.
Bu suçlamayı reddediyorum. Ona aptal, beceriksiz, mankafa dedim. Yaptıkları göz önüne alınırsa bu sıfatların hiçbiri hakaret sayılmaz.
Ama ruhsatsız silah da taşıyormuşsunuz.
Silahı ona vermekle büyük hata yaptım. Ayrıca avukatım olmadan bu konuda daha fazla açıklama yapmayacağım.
Tamam, bunu bir tarafa bırakalım. Konuşmamız gereken daha ciddi şeyler var. Şu Niederman hakkında neler biliyorsunuz?
Bir katil, normal bir insan değil. Boyu 2 metreyi geçiyor, bir tank savar kadar da güçlü. Onunla boks yapan Paolo Roberto'ya sorun. Konjenital analjezi hastalığı var. Yani sinirlerinin birleştiği yerdeki ileticiler bozuk. Bu nedenle acı duymuyor. Alman, Hamburg'da doğmuş. Gençliğinde ırkçı dazlaklara katılmış. Çok tehlikeli bir adam ve şimdi ortalarda dolaşıyor.
Nereye kaçabileceğine dair bir fikriniz var mı?
Yok. Bildiğim tek şey Trollhättan'dan gelen o man kafa duruma müdahale etmeden önce bir trafik işaret direğine bağlı olduğuydu.
Doktor Anders Jonasson kana bulanmış ameliyat eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atarken saat sabahın 5'ine yaklaşıyordu. Bir hemşire Lisbeth'in kalçasındaki kurşun yarasına kompres yaptı. Ameliyat 3 saat sürmüştü. Saçları kazınmış, başı sargılar içindeki Salander'e bakan Jonasson, birden ameliyat sonrası hastalarına karşı duyduğu o şefkat duygusuna kapıldı. Gazetelere göre Lisbeth Salander psikopat bir katildi. Ama şimdi doktorun gözüne daha çok yaralı bir serçe gibi görünüyordu. Başını iki yana sallayan Jonasson memnun bir ifadeyle kendini süzen Frank Ellis'e döndü.
''Harika bir cerrahsın'' dedi Ellis.
''Kahvaltıya ne dersin?''
''Yakınlarda krep ve reçel yiyebileceğimiz bir yer var mı?''
''Gözleme'' dedi Jonasson. ''Bizim evde. Bekle karımı arayıp haber vereyim. Sonra da bir taksiye atlayıp gideriz.''
Durup saatine baktı. ''Aslında bu saatte telefon etmesek daha iyi.'' Ansızın uyanan avukat Annika Giannini sağına dönüp komodinin üzerindeki saate göz attı. 6:02 geçiyordu. Saat 8'de bir müvekkiliyle randevusu vardı. Başını sola çevirip huzur içinde uyuyan kocası Enrico Giannini'ye baktı. O da en geç 8'e doğru uyanırdı. Gözlerini birkaç defa kırpıştırarak uykuyu üzerinden atmaya çalıştı. Kalkıp kahve makinesini hazırladı ve arkasından duşa girdi. Banyoda uzun zaman oyalandıktan sonra çıktı. Siyah pantolonunu, beyaz polo kazağını ve kırmızı ceketini giydi. İki dilim ekmek kızarttı. Üzerine peynir ve reçel sürüp bir tabağa koyarak oturma odasına geçti. Sabah haberlerini dinlemek için televizyonu açtı. Kahvesinden bir yudum aldı. Tam ekmeğini ısıracakken ana haberi duydu.
Bir polis öldürüldü, diğeri ağır yaralandı. Bu gece 3 kişinin katili olarak aranan Lisbeth Salander yakalanırken dramatik olaylar yaşandı.
Annika Giannini ilk başta olanları anlamakta zorlandı. Lisbeth Salander bir polis memurunu mu öldürmüştü? Haber başlığı pek açık değildi ama haberin devamında polis cinayetinden bir adamın arandığını anlayabildi. İsmi verilmeyen 35 yaşındaki adam hakkında ülke çapında yakalama emri verilmişti. Anlayabildiği kadarıyla ağır yaralı olan Lisbeth Salander, Göteborg'daki Sahlgrenska Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Annika başka bir kanala geçti ama daha aydınlatıcı bir bilgi edinemedi. Cep telefonunu alıp kardeşi Mikael Blomqvist'i aradı. Ulaşılamıyordu. İçine bir korku düştü. Mikael Göteborg'a hareket etmeden önce onu aramıştı. Lisbeth Salander'in ve Ronald Niedermann adlı bir katilin peşindeydi. Hava aydınlanırken dikkatli bir polis odunluğun arkasındaki tarlada kan izlerine rastladı. İzleri koklayan polis köpeği polisleri Gosseberga çiftliğinin 400 metre kadar kuzeydoğusunda ormandaki açıklıkta bir çukura götürdü. Mikael Blomqvist ile komiser Erlander de çukurun olduğu yere giderek çevreyi dikkatle incelediler. Çukurun etrafındaki kan lekeleri açıkça görülüyordu. Ayrıca toprak küremek için kullanıldığı belli olan bir sigara kutusu buldular. Erlander sigara kutusunu kanıt torbasına koydu. Ayrıca kana boyanmış toprak parçasından örnekler aldı. Bir polis memuru çukurdan birkaç metre uzakta Pall Mall marka filtresiz sigara izmariti bulmuştu. O da kanıt torbasını boyladı. Mikael Zalachenko'nun evinde mutfak tezgahının üzerinde bir paket Pall Mall gördüğünü hatırladı. Erlander göz ucuyla gökyüzünü kaplayan ağır yağmur bulutlarına baktı. Dün gece Göteborg'u kasıp kavuran fırtına Nossebro'nun güneyini pas geçmişti. Ama yağmurun eli kulağındaydı. Polis memurlarından birine dönüp çukurun üzerini muşambayla kapatmasını istedi.
''Sanırım haklısınız'' dedi Erlander Mikael'e. ''Kan tahlilleri Lisbeth Salander'in bu çukura gömüldüğünü açığa çıkaracak. Bence sigara kutusunda da onun parmak izleri bulunacak. Vurulup bu çukura gömülmüş ama hayatta kalmayı ve bir biçimde bu çukurdan çıkmayı başarmış ve
tekrar çiftliğe dönüp Zalachenko'nun kafasına baltayı geçirmiş.'' diye tamamladı Mikael. ''Tam bir inatçı keçi.''
İyi de Niederman denilen adamla nasıl baş etti?
Mikael omuzlarını silkti. Bu konuda en azından Erlander kadar şaşkındı.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 37.